Ayrım 31.
Sayfa 422. Öğretmen Yağmur'dan kaçıp içeri girdiği sırada psikopos Aringarosa dışarı çıkıyordu. Aringarosa bir gün Hill Havaalanı'nın ıslak pistinde uçağından indi ve soğuk rutubete karşı cübbesine sarındı. Yüzbaşı Faş tarafından karşılanmayı umut ediyordu. Onun yerine şemsiye tutan genç bir İngiliz polis memuru yaklaştı. Psikopos Aringarosa, Yüzbaşı Faş'ın gitmesi gerekiyordu, sizinle ilgilenmemi söyledi. Sizi Scotland Yard'a götürmemi istedi, en güvenlisinin bu olacağını düşündü. En güvenlisi mi? Aringarosa elinde sıkıca tuttuğu Vatikan bonolarıyla dolu çantaya başını eğerek baktı. Neredeyse unutmuştu. Evet, teşekkür ederim. Silas'ın nerede olduğunu merak eden Aringarosa polis aracına bindi. Dakikalar sonra polis tarayıcısı bu sorunun cevabıyla cızırdadı. 5. Ormecourt. Aringarosa adresi hemen tanımıştı. Londra'daki Opus Dei merkezi. Şoföre döndü. Beni hemen oraya götür. 95. Langton'un gözleri arama başladığından beri ekrandan ayrılmamıştı. 5 dakika sadece 2 sonuç. İkisi de birbiriyle alakasız, endişelenmeye başlıyordu. Yan odadaki Pamela Gettum sıcak içecekleri hazırlıyordu. Langton ile Sophie Gettum'un önerdiği çayın yanı sıra akılsızca kahve içip içemeyeceklerini sormuşlardı. Ama Langton yan odadaki mikrodalgadan gelen seslerden isteklerinin hazır Nescafe ile ödüllendirileceğini anlayabiliyordu. Sonunda bilgisayar neşeli bir bip sesi çıkardı. Gettum içerideki odadan yeni bir sonuç daha buldu galiba diye seslendi. Başlığı ne? Langton ekrana göz attı. Ortaçağ edebiyatında kase alegorileri. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye üzerine inceleme. Yeşil Şövalye alegorileri diye seslenerek cevap verdi. Gettum işe yaramaz dedi. Londra'da gömülü fazla mitolojik yeşil dev yoktur. Ekranın önünde oturan Langton ile Sophie iki anlamsız sonucu daha sabırla beklediler. Bilgisayar bir kez daha biplediğinde karşılarına beklenmedik bir öneri çıkmıştı. Die Opern von Richard Wagner. Sophie Wagner'in operaları mı diye sordu. Elinde bir paket hazır kahve tutan Gettum kapı eşiğinden bakıyordu. Bu ilginç bir eşleşme olmuş. Wagner şövalye miydi? Aniden merakı uyanan Langton hayır dedi. Ama iyi tanınan bir farmasondu. Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini ve Disney'in yanı sıra. Masonlarla tapınak şövalyeleri, Siyon tarikatı ve kutsal kase arasındaki bağı anlatan sayısız kitap yazılmıştı. Buna bakmak istiyorum. Tam metni nasıl görebilirim? Gettum, tüm metni görmenize gerek yok dedi. Koyu renkli başlığı tıklayın, bilgisayar anahtar kelimelerinizi içeren tekli öncül kayıtları ve üçlü artçıl kayıtları gösterecektir. Ne söylediği hakkında en ufak fikri olmamasına rağmen Langton yine de başlığa tıkladı. Yeni bir pencere açılmıştı. Mitolojik şövalye. Parsifal ismindeki bu. Mecazi kase arayışı tartışmalı olarak. Rebecca Pope'un opera antolojisi Diva'nın. Wagner'in mezarı Almanya Beyrut'tadır. Hayal kırıklığına uğrayan Langton yanlış sayfa dedi. Buna rağmen sistemin kullanım kolaylığına hayran kaldım. Metindeki aranan kelimelerle Wagner'in Parsifal isimli oyununun Magdalalı Meryem ve İsa Mesih'in çocuklarına değindiğini, gerçeği arayan genç bir şövalyenin hikayesini anlattığını anlayabiliyordu. Gettum sabırlı olun dedi. Bu bir sayı oyunu. Bırakalım da makine çalışsın. Sonraki birkaç dakika boyunca bilgisayar trubadorlarla, Fransa'nın ünlü gezgin halk ozanları, ilgili bir metin de dahil olmak üzere kaseyle ilgili pek çok sonuç döktü. Langton ozan, ministrel ve papaz, minister kelimelerinin ortak bir etimoloji kökene sahip olmasının tesadüf olmadığını biliyordu. Trubadorlar, Magdalalı Meryem Kilisesi'nin müziği kullanarak halka kutsal dişi hikayesini yayan gezgin hizmetkarları ya da papazlarıydılar. Trubadorların söyledikleri, hanımımızın erdemlerini öven şarkılar günümüze dek gelmiştir. Kendilerini sonsuza dek adadıkları gizemli ve güzel bir kadın. Kalın harflerle yazılı başlığa tıkladı ama hiçbir şey bulamadı. Bilgisayar yeniden bipledi. Şövalyeler, valeler, papalar ve beş köşeli yıldızlar. Kutsal kasenin tarot tarihi. Langton, Sophie'ye hiç şaşırmadım dedi. Anahtar kelimelerimizden bazıları kartlarla aynı isimleri taşıyor. Fareye uzanarak bağlantı adresini tıkladı. Büyük babanın tarot oynadığınız zamanlarda bundan bahsettiğine emin değilim Sophie. Ama bu oyun kayıp gelin ile ona eziyet eden kötü kilise hikayesini anlatan kısa soru cevap kartlarıydı. Sophie şüpheyle ona baktı. Hiç fikrim yoktu. İşte asıl konu da bu. Kase müritleri mesajlarını mecazi bir oyun yoluyla öğreterek kilisenin dikkatli gözlerinden saklamış oldular. Langdon modern kağıt oyuncularından kaç tanesinin oyun kartlarının üstündeki dört işaretin kupa, maça, kara, sinek aslında tarotun doğrudan kaseyle ilgili dört sembolünden kılıçlar, kupalar, asalar ve tılsımlar geldiğini bildiklerini merak etti. Maçalar kılıçlardı, bıçak, erkek. Kupalar kupalardı, kadeh, dişi. Sinekler asalardı, kraliyet soyu, filizlenen asa. Karolar tılsımlardı, tanrıça, kutsal dişi. 4 dakika sonra Langdon aradıklarını bulamayacaklarından endişe etmeye başladığı sırada bilgisayar yeni bir sonuç gösterdi. Deha'nın cazibesi, modern bir şövalye biyografisi. Langdon Gettima, Deha'nın cazibesi mi diye seslendi, modern bir şövalye biyografisi mi? Gettin başını köşeden uzattı, nasıl modern olur? Lütfen bana Sir Rudy Giuliani olduğunu söyleme. Şahsen ben bunun biraz yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Langdon'un yeni şövalye ilan edilen Mick Jagger hakkında kendine ait bazı düşünceleri vardı ama modern İngiliz şövalyeleriyle ilgili politikaları tartışmanın sırası değildi. Bir bakalım. Langdon dikkatini kalın harflerle yazılmış anahtar kelimelere verdi. Şerefli Şövalye Sir Isaac Newton 1727'de Londra şehrinde ve ayrıca onun mezarı Westminster Manastırı'nda. Alexander Pope, dostu ve meslektaşı. Sophie Gettima, sanırım modern göreceli bir kelime dedi. Bu eski bir kitap, Sir Isaac Newton hakkında. Kapı eşiğinde duran Gettima başını iki yana salladı. İşimize yaramaz. Newton'un mezarı Westminster Manastırı'nda, orası İngiliz protestanlarının mekanıdır. Katolik bir papanın oraya gitmesine imkan yok. Krema ve şeker, Sophie başını salladı. Gettima bekledi. Robert, Langdon'un kalbi hızla çarpıyordu. Gözlerini ekrandan ayırarak ayağa kalktı. Aradığımız şövalye Sir Isaac Newton dedi. Sophie oturduğu yerde kaldı. Neden bahsediyorsun? Langdon, Newton'un mezarı Londra'da dedi. Bilimdeki yeni keşfi kilisenin hışmını üzerine çekmişti. Ayrıca Siyon tarikatının büyük üstadıydı. Daha başka ne isteyebiliriz ki? Daha başka ne mi? Sophie şiiri gösterdi. Peki papanın gömdüğü şövalyeye ne diyeceksin? Bayan Gettima duydun. Newton'u Katolik bir papa gömmemiş. Langdon fareye uzandı. Katolik papadan bahseden kim? Papa yazan bağlantıyı tıkladığında cümlenin tamamı ekranda belirdi. Sir Isaac Newton'un kralların ve soyluların katıldığı cenazesine başkanlık eden Alexander Pope, dostu ve meslektaşı olarak mezarına toprak serpiştirmeden önce ona metiyeler yağdırdı. Langdon Sophie'ye baktı. İkinci aramada gerçek papayı bulduk, Alexander. Durdu. Yani Alexander'ın Pope soyadı Papa anlamında kullanılmış. Papa şövalye gömmüş Londra'da ya da Pope şövalye gömmüş Londra'da. Aynı anlama geliyordu. Sophie yüzündeki şaşkınlık ifadesiyle ayağa kalktı. Çift anlamlı kelimelerin ustası olan Jacques Sanuier bir kez daha korkunç zeki bir adam olduğunu kanıtlamıştı. 96. Silah sıçrayarak uyandı. Onu neyin uyandırdığına ya da ne kadar süredir uyuduğuna dair fikri yoktu. Rüya mı görüyordu? Hasır kilimin üstünde doğrularak Opus Dei konuk evinin koridorundan gelen sesleri dinledi. Sessizliği sadece aşağı katta yüksek sesle dua eden birinin mırıltıları bozuyordu. Bunlar alışıldık seslerdi ve aslında ona huzur vermeliydi. Buna rağmen şiddetli ve beklenmedik bir huzursuzluk hissediyordu. Sadece iç çamaşırlarıyla ayağa kalkan Silas pencerenin yanına yürüdü. Takip mi edildim? Aşağıdaki avlu boştu. Tıpkı içeri girerken gördüğü haldeydi. Dinledi. Sessizlik. Peki neden tedirginim? Silas uzun zaman önce önsezilerine güvenmeyi öğrenmişti. Hapse girmeden çok önce önsezileri onun Marsilya sokaklarında hayatta kalmasına yardımcı olmuştu. Piskopos Aringarosa'nın ellerinde yeniden hayat bulmadan çok önce. Pencereden dışarı baktığında çitlerin arkasındaki bir arabanın bulanık silüetini fark etti. Arabanın tepesinde bir polis sireni vardı. Koridordaki parkelerden bir çatırtı sesi geldi, bir kapı sürgüsü hareket etti. İçgüdülerine göre hareket eden Silas odada hızla hareket ederek açıldığında tam arkasında olacak şekilde kapının yanında durdu. İçeri fırtına gibi giren polis memuru boş gibi görünen odada doğrultu silahını sola ve sağa gezdirdi. O henüz Silas'ın yerini keşfedemeden Silas atılarak omzuyla kapıyı içeri girmekte olan ikinci memurun yüzüne çarpmıştı. Polis ateş etmek üzere dönerken Silas onun bacaklarına daldı. Silah ateş aldığında kurşun polisin incik kemiğini kavrayan Silas'ın başının tam üstünden geçmişti. Bacaklarını aşağıdan çekerek polisi yere yatırdı ve adam başını yere çarptı. Kapı eşiğinde sendeleyen ikinci polis memurunun kasıklarına Silas bir tekme indirdi ve kıvranan vücudunun üstünden atlayarak koridora koştu. Silas neredeyse çıplak bir halde solgun vücuduyla merdivenlerden aşağı indi. Kendisine ihanet edildiğini biliyordu ama kim? Lobiye indiğinde ön kapıda koşuşturan başka polisler olduğunu gördü. Silas diğer yöne dönerek konuk evinin derinliklerinde ilerledi. Kadınlara ayrılan kısmın girişi. Tüm Opus Dei binalarında bir tane var. Dar koridorlarda kıvrılarak ilerlerken bir mutfağa dalarak tabakları ve çatal bıçakları deviren çıplak albinodan uzak durmayı yeğleyen dehşet içindeki çalışanların yanından geçti. Silas kazan dairesinin yanındaki karanlık koridora koştu. Aradığı kapıyı bulmuştu. Çıkış tabelası koridorun sonunda parlıyordu. Kapıdan çıkarak var gücüyle yağmura doğru koşan Silas alçak banketten atlarken diğer yönden gelen memuru çok geç fark etti. İki adam çarpıştığında Silas'ın geniş ve çıplak omzu diğer adamın göğüs kafesine ezici bir güçle çarptı. Polis memuru kaldırıma sırt üstü yığılırken Silas onun üstüne düşmüştü. Memurun silahı takırtıyla yere düştü. Silas koridorda bağırarak koşan adamların sesini duyabiliyordu. Yuvarlandı ve diğer memurlar geldiği sırada yere düşen silahı kaptı. Merdivenlerden bir el silah sesi geldiğinde Silas kaburgalarının altında yakıcı bir acı hissetti. İntikam hırsıyla diğer üç polise ateş açtı ve kanlarını etrafa yaydı. Birdenbire arkasında karanlık bir figür belirmişti. Onun çıplak omuzlarını tutan öfkeli eller gücünü sanki şeytanın kendisinden almıştı. Adam onun kulağına doğru bağırdı. Silas, hayır. Silas dönerek ateş etti, göz göze geldiler. Piskopos Aringaroza yere düşerken Silas dehşet çığlıkları atmaya başladı. 97. Westminster Manastırı'nda 3000'den fazla insanın mezarı ya da saygın bir yeri vardı. Dev taş yapının içi kralların, devlet adamlarının, bilim adamlarının, şairlerin ve müzisyenlerin hatıralarıyla doluydu. Mümkün olan her nişin ve duvar oyuğunun içine yerleştirilmiş mezarları, mozolelerin en şahanesinden kubbeli lahdinde özel bir şapeli bulunan Kraliçe Elizabeth'in mezarı, aşağıda kimin kalıntılarının yattığını kişinin hayal gücüne bırakan, yüzyıllar boyunca üzerinde gezinilmekten aşılmış mütevazı yer karolarına kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştı. Amiens, Charters ve Canterbury'deki büyük katedraller gibi tasarlanmış olan Westminster Manastırı ne bir katedral ne de kilise olarak kabul ediliyordu. Sadece kraliyete bağlı, kraliyete özgü bir sınıfa aitti. 1066 yılının Noel günü Fatih William'ın taç giyme törenine ev sahipliği yaptığı günden bu yana göz kamaştırıcı mabet, günah çıkartan Edward'ın azizlik mertebesine yükseltilmesi, Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın nikahı, 5. Henry, Kraliçe Elizabeth ve Lady Diana'nın cenaze törenleri gibi sayısız kraliyet ve devlet törenine şahit olmuştu. Buna rağmen Robert Langdon bir olay hariç manastırın tarihine hiç ilgi duymamıştı. İngiliz şövalyesi Sir Isaac Newton'un cenazesi. Papa şövalye gömmüş Londra'da. Kuzey kanadındaki büyük revaktan aceleyle geçen Langdon ile Sophie'yi nezaketle karşılayan muhafızlar onları manastıra yeni ilave edilen ve şimdilerde Londra'nın birçok tarihi binasında bulunan geniş metal dedektörden geçirdiler. Her ikisi de alarmı çalıştırmadan altından geçtiler ve manastır girişine yöneldiler. Langdon Westminster Manastırı'na adımını atar atmaz dış dünya ile bağların birden koptuğunu hissetti. Trafik gürültüsü yoktu, yağmur sesi yoktu. Sadece sanki bina kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ileri geri yankılanan sağır edici bir sessizlik hakimdi. Hemen her ziyaretçi gibi Langdon ile Sophie'nin gözleri de derhal manastırın yukarıdaki gökyüzünü içine alıyormuş gibi görünen kubbesine kaydı. Gri taş kolonlar gölgelerin arasında servi ağaçları gibi yükseliyor, baş döndürücü açıklığın üzerinde kavis yüzerek yeniden taş zemine geri dönüyordu. Önlerindeki geniş kuzey kanadı vadisi, dik kayalıklar ve vitraylı camlarla ayrılmış derin bir kanyon gibi uzanıyordu. Güneşli günlerde manastırın zemininde prizmatik bir ışık gösterisi oluşurdu. Bugün ise yağmur ve karanlık bu heybetli boşluğa hayaletimsi bir hava vermişti. Aslında daha çok gerçek bir çukuru andırıyordu. Sophie, tamamıyla boş diye fısıldadı. Langdon hayal kırıklığına uğramıştı. Çok daha fazla insan görmeyi umut ediyordu. Halkın daha çok dolaştığı bir yer. Langdon boş mabet kilisesindeki önceki deneyimlerinin tekrar etmesini istemiyordu. Turistlerin uğrak yeri olduğundan bir güvenlik sistemini bekliyordu ama Langdon'un hatırında kalan iyi aydınlatılmış manastırdaki kalabalık turistlerin geldiği yaz sezonunda oluşmuştu. Bugün ise yağmurlu bir Nisan sabahıydı. Kalabalıkların ve parıldayan vitray camların yerine görebildiği tek şey bomboş bir zemin ve karanlık boş duvar oyuklarıydı. Langdon'un kuruntularını sezinlediği belli olan Sophie, metal dedektörden geçtik diye hatırlattı. Burada birisi varsa bile silahlı olamaz. Langton başını salladı ama yine de temkinli davranması gerektiğini hissediyordu. Yanlarında Londra polisini getirmek istemişti ama Sophie'nin işe kimlerin karıştığına dair endişesi onların yetkililerle bağlantı kurmasını engellemişti. Sophie Cryptex'i geri almalıyız diye ısrar etmişti. Her şeyin anahtarı o. Elbette haklıydı. Lake'i canlı kurtarmanın anahtarıydı. Kutsal kaseyi bulmanın anahtarıydı. Bunun arkasında kimin olduğunu bulmanın anahtarıydı. Ne yazık ki kilit taşını geri almaları sadece şimdi ve burada mümkündü. Isaac Newton'un mezarında. Cryptex'i elinde bulunduran kişi son ipucunu çözmek için mezarı ziyaret etmek zorunda kalacaktı ve eğer şimdiye kadar gelip gitmemişse Sophie ile Langdon onunla karşılaşmaya kararlıydı. Açıklığa çıkmak için sol taraftaki duvara doğru yürüyerek bir dizi sütunun arkasındaki karanlık yan koridora geçtiler. Langdon kendi limuzinin arkasında büyük olasılıkla bağlı bir halde rehin tutulan Lake Tebbing'in görüntüsünü zihninden çıkaramıyordu. En üstteki tarikat üyelerinin öldürülmesini emreden kişi yoluna çıkan diğerlerini de öldürmekte tereddüt etmeyecekti. Tebbing'in modern bir İngiliz şövalyesi kendi vatandaşı Sir Isaac Newton'u ararken rehin alınması acımasız bir ironiydi. Etrafına bakınan Sophie ne taraftan diye sordu. Mezar. Langdon'ın hiç fikri yoktu. Bir gözetmen bulup sormalıyız. Langdon burada amaçsızca dolaşmamaları gerektiğini biliyordu. Westminster Manastırı mozolelerden, kapalı bölmelerden ve gömün işlerinden oluşan karmaşık bir dehlizdi. Louvre'un büyük galerisi gibi buraya da tek bir noktadan giriliyordu. Az önce geçtikleri kapı. İçeri girişi bulmak kolay fakat çıkışı bulmak imkansızdı. Langdon'un meslektaşlarından biri buna gerçek bir turist tuzağı demişti. Mimari geleneğe bağlı kalınarak manastır dev bir haç biçiminde inşa edilmişti. Bununla birlikte ana nefin bitimindeki koridordan geçilen arka taraftaki giriş yerine diğer kiliselerden farklı olarak girişi yan taraftandı. Ayrıca manastıra bir dizi kemer altı bağlanmıştı. Ziyaretçi yanlış kemerli geçide atacağı tek bir adımla yüksek duvarlarla çevrili bir dış pasajlar labirentinde kaybolacaktı. Kilisenin ortasına doğru yürüyen Langdon, "Gözetmenler koyu kırmızı binişler giyer," dedi. Güney kanadının en sondaki yaldızlı yüksek sunağa bakan Langdon, ellerinin ve dizlerinin üstünde emekleyen insanlar gördü. Göründüğü kadar kutsal olmasa da şairler köşesindeki yere kapanma hacılığı alışıldık bir sahneydi. Mezarlara sürtünen turistler. Sophie ben gözetmen göremiyorum dedi. Mezarı belki kendimiz bulabiliriz olmaz mı? Langdon tek kelime etmeden manastırın ortasına doğru birkaç adım daha attı ve sağ tarafı gösterdi. Sophie manastırın ana nefinin uzunluğuna baktığında şaşırarak derin bir nefes aldı. Şimdi binanın ne kadar büyük olduğunu görebiliyordu. Ah dedi. Hadi bir gözetmen bulalım. O sırada ana nefin yüzlerce metre ötesinde koro sahnesinin arkasında gözlerden uzakta kalan Sir Isaac Newton'un mezarının tek bir ziyaretçisi vardı. Öğretmen bu anıtı 10 dakikadır inceliyordu. Newton'un mezarı klasik kostümünün içindeki Sir Isaac Newton'un gururla kendi kitaplarına İlahiyat, Kronoloji, Optik ve Filosofi Naturalis Principia Mathematica yaslandığı bir heykelin üzerinde durduğu büyük siyah mermer bir lahitti. Newton'un ayaklarının dibinde parşömen kağıdı tutan iki kanatlı erkek çocuğu vardı. Newton'un boylu boyunca yatan bedeninin arkasında gösterişsiz bir piramit yükseliyordu. Piramidin kendisi de tuhaf olduğu halde öğretmenin en çok merakını uyandıran piramidin ortasına yerleştirilmiş dev şekildi, bir küre. Öğretmen Sanyer'in şaşırtmalı bilmecesini düşündü. Ara, küreyi kabre aitti. Piramidin ön yüzünden dışarı doğru çıkan dev küre yarım kabartma şeklinde oyulmuştu ve tüm semavi betimlemeleri içeriyordu. Takım yıldızlar, burçlar kuşağı, kuyruklu yıldızlar, yıldızlar ve gezegenler. Üstünde ise yıldızlarla kaplı bir alanın altındaki astroloji tanrıçası simgesi vardı. Sayısız küre. Öğretmen mezarı bulduktan sonra kayıp küreyi bulmanın kolay olacağını zannetmişti ama artık o kadar emin değildi. Gökyüzünün karmaşık bir haritasına bakıyordu. Eksik bir gezegen mi vardı? Takım yıldızlardan astronomik bir küre mi çıkartılmıştı? Hiç fikri yoktu. Buna rağmen öğretmen cevabın son derece basit olacağından şüpheleniyordu. Papa'nın gömdüğü bir şövalye gibi. Hangi küreyi arıyorum? Kutsal kaseyi bulmak için astrofizik uzmanı olmaya gerek yoktu elbette. Yoksa öyle miydi? Güldü teni, doluydu göbeği. Bulunduğu yere yaklaşan turistler öğretmenin dikkatini dağıtmıştı. Cryptex'i yeniden cebine attı ve yakınlardaki masaya giderek kaseye bağış parası atan ve manastır tarafından ücretsiz dağıtılan mezara sürtünme gereçlerini yanlarına alan ziyaretçileri dikkatle izledi. Ellerindeki füzen kalemleri ve büyük kağıtlarla manastırın ön kısmına büyük ihtimalle de koşere, T Tennyson'a ve Dickens'a duydukları saygıyı mezarlarına sürtünerek gösterecekleri şairler köşesine doğru ilerlediler. Tekrar yalnız kalan öğretmen mezara biraz daha yaklaşarak onu tepeden tırnağa inceledi. Lahdin altındaki pençe ayaklarla başladı, oradan yukarı Newton'a, bilim kitaplarına, matematik parşömenleri tutan iki erkek çocuğuna, piramidin ön yüzeyine, takım yıldızlı küreye ve sonunda nişin yıldızlarla dolu kubbesine baktı. Burada hangi kürenin olması gerekiyordu, hangisi kayıp? Sanki cevap son yerin oyma mermerinden vahiy gelecekmiş gibi cebindeki kriptekse dokundu. Kase ile aramda sadece 5 harf var. Koro sahnesinin köşesine doğru adım atarken derin bir nefes aldı ve başını kaldırarak uzaktaki ana sunağın uzun nefine baktı. Bakışları yaldızlı sunaktan parlak koyu kırmızı biniş giyen bir manastır gözetmenine kaymıştı. Onu el işaretiyle iki tanıdık sima yanlarına çağırıyordu. Langdon ve Nüvö. Öğretmen sakince koro sahnesinin arkasına doğru 2 adım attı. Bu çok hızlı oldu. Langdon ile Sophie'nin sonunda şiirin anlamını çözerek Newton'un mezarına geleceklerini tahmin etmişti ama bu onun tahmin ettiğinden çok daha erken gerçekleşmişti. Öğretmen derin bir nefes alarak ihtimalleri gözden geçirdi. Beklenmedik olaylarla baş etmeye alışmıştı. Kriptex'i elimde tutuyorum. Elini cebine sokarak ona güven veren ikinci nesneye dokundu. Medusa marka tabancası. Tahmin edileceği gibi öğretmen sakladığı silahıyla altından geçerken manastırın metal dedektörü ötmüştü. Ama yine tahmin edileceği gibi güvenlik görevlileri öğretmenin öfkeyle çıkarttığı kimlik kartını görünce geri çekilmişlerdi. Resmi rütbeler her zaman beklenen saygıyı uyandırırdı. Öğretmen ilk başta kripteksi tek başına çözmeyi umut etmiş olsa da şimdi Langdon ile Nüvö'nün gelişinin iyi bir gelişme olduğunu sezinliyordu. Bahsedilen küre ile ilgili başarısızlığını göz önünde bulundurarak onların uzmanlığından faydalanabilirdi. Zaten eğer Langdon şiirdeki şifreyi çözerek mezara kadar gelmişse küreyle ilgili bir şeyler bilme olasılığı da vardı. Ve eğer Langdon şifreyi biliyorsa doğru baskıyı uygulaması yeterli olacaktı. Ama elbette burada değil, özel bir yerde. Öğretmen manastıra gelirken yolda gördüğü küçük bir tabelayı anımsadı. O an onları çekeceği mükemmel yer kafasında oluşmuştu. Şimdi tek sorun yem olarak neyi kullanacağıydı. Langdon ile Sophie kuzey koridorunda onu açık neften ayıran geniş sütunların gölgelerinde yavaşça ilerlediler. Nefin yarısına kadar yol kat etmiş olmalarına karşın hala Newton'un mezarını göremiyorlardı. Bir nişe yerleştirilen lahit bulundukları ters açıdan görünmüyordu. Sophie en azından burada kimse yok diye fısıldadı. Rahatlamış olan Langdon başını salladı. Nefin Newton'un mezarının yanındaki bölümü tamamen boştu. Ben oraya gideyim diye fısıldadı. Sen burada kalıp saklan. Bir gören... Sophie çoktan saklandığı yerden çıkmış açık alanda ilerlemeye başlamıştı. Olursa diyecektim diyen Langdon koşturarak yanına gitti. Geniş nefi çaprazlama geçen Langdon ile Sophie boş ümitler uyandıran niceliklerle dolu kabri gördüklerinde hiç konuşmadılar. Siyah mermer bir lahit. Newton'un boylu boyunca yatan bir heykeli. Kanatlı 2 erkek çocuk, dev bir piramit ve devasa bir küre. Sesi şaşırmış gibi gelen Sophie bunu biliyor muydun dedi. Aynı şekilde şaşırmış olan Langdon başını 2 yana salladı.